Mustafa Bey, bugünkü görüşmemize Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile başlayalım. Belki dinleyicilerimiz bu söyleşimizi dinlediğinde belediye başkanı belli olmuş olacak ama en azından bir bu noktaya getiren konular üzerinde durabilirsiniz.
Evet, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü AK Parti teşkilatları, Ankara il teşkilatları, milletvekilleri ve belediye meclis üyeleri, işte belediye başkanları bir araya geldi. Bir teamül yoklaması yapıldı. Yani aslında bir mini sandık kuruldu ve orada herkes gönlünden geçen adaya oy verdi. Aslında üç isim öne çıktı. Birincisi Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ikincisi Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, üçüncüsü de Kahraman Kazan Belediye Başkanı Lokman Bey. Lokman Bey'in tabii biraz Lokman Ertürk'ün Kahraman Kazan, yani Kazan'daki Akıncılar Üssü'nün bulunduğu 15 Temmuz darbesinin merkez üssü olan Akıncılara halkın yürümesini organize etmekten dolayı bir artısı var, ama anket sonuçlarında birinci sıradaki Mustafa Tuna ile ikinci sıradaki Veysel Tiryaki arasında ciddi bir oy farkı olduğu görülüyor. Bu iki şekilde yorumlanıyor. Birincisi teşkilatlar ve belediyelerin oylarını ağırlıkla Mustafa Tuna'dan yana kullandıkları, bu net. Ama buna hangi etken sebep olmuş olabilir? Tercih edilmiş de olabilir, çünkü kendisi İTÜ mezunu, master'ını yurt dışında yaptı. Dolayısıyla bir belediye başkanından fazlası, daha önce milletvekilliği yapmışlığı da vardı kendisinin. O bakımdan önemli bir isim. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için işte küçük bir ilçenin belediye başkanı nasıl Büyükşehir Belediye Başkanı olur sorusunu Mustafa Tuna için soramayız. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz konuşmalarından, tavırlarından mesaj alabilen kişilerin yorumu bu. Kendisinin de onu istediği yönünde bir yorum yapıldı. Yayın saatinde kısım açıklanmış olduğunda da en azından dinleyiciler bunun hangi tablonun üzerine bu kararın verildiğini anlamış olurlar söylediklerimizden.
Mustafa Bey, Suudi Arabistan'daki duruma geçecek olursak biraz önce sizle kayda geçmeden önce sohbet ederken Suudi Arabistan'daki durumu darbe olarak nitelediniz. Neden böyle düşünüyorsunuz?
Tabii Türkiye'de böyle söylenmiyor. Bunun sebebi şu, bu ifadeyi ben kullandım. Zira Suudi Arabistan'da bir kraliyet yapısı oluşmuştu Selman bin Abdülaziz ile birlikte. Ve yeğeni birinci veliaht, oğlu da ikinci veliaht olarak atanmıştı zamanında. Bu kraliyet geleneğini biraz yansıtıyordu. Çünkü artık üçüncü kuşağa geçiş başlamıştı. Birinci Kral Abdülaziz'in kardeşlerinden üçüncü kuşak Suud ailesine geçiş başlayacaktı. O da dördüncü kardeşten devam edecekti. Dolayısıyla bu silsile üçüncü kuşağa yumuşak geçiş sağlayacak bir silsileydi. Fakat çok uzun sürmedi. Bir buçuk yıl içerisinde zannediyorum o kadar sürdü. Kral Selman kendi oğlunu birinci veliahtlığa getirdi. Dolayısıyla o silsileyi kendi lehine bozmuş oldu. Artık kendisi bir tür birinci Abdülaziz pozisyonuna gelmiş oldu. Bundan sonra muhtemelen tabii görünen kendi çocuklar arasında krallığın devamı söz konusu olacak. Son bir haftada gördüklerimiz artık tutuklamalara ve ev hapislerine varan tedbirler alınmaya başlandığı yönünde. Bu anlamda bunu bir hani iç darbe, saray içi darbe olarak değerlendirmek mümkün görünüyor. Gözlemci olarak söylüyorum bunu. Ama Türkiye'nin Suudi Arabistan'la önemli ilişkileri var. Bir önceki kralın son dönemlerinde biraz soğuyan ilişkiler vardı. Kral Selman'ın gelişiyle birlikte pozitif yönde değişti ve Türkiye ile ilişkileri, Suudi Arabistan ilişkileri çok da önemli hale geldi. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç seyahatinde bulunmuştum, Riyad seyahatinde. Kral Selman döneminde çok iyi karşılandığını hatırlıyorum. Ve Türkiye ile ilişkilerin artık eskisinden daha iyi olacağı, yani bir önceki dönemden bile daha iyi olacağı yönünde yorumlar, değerlendirmeler yapılıyordu. Bu yönde kraliyetin attığı adımlar da oldu. Fakat birinci veliahtın, Kral Selman'ın oğlunun tekrar tahtın adayı olmasıyla birlikte başlayan bir başka süreç daha var. Katar krizi. Katar krizinde Türkiye, Suudi Arabistan'la yine ayrı yerlere düştü. Ben bugünlerde devam eden ve sertleşen Suudi Arabistan'daki yönetim değişikliği sürecinin yine hem Katar'a yönelik hem de İran'a yönelik yeni sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Bunun bir göstergesi Lübnan Başbakanı Hariri'nin başbakanlıktan istifasını açıklaması ve bunu da Riyad ziyaretinde yapması. İran etkisinden bahsedilebilir Lübnan'da ve Suudi Arabistan'ın da Lübnan Başbakanı'nın istifasında etkili olduğu söylenebilir. Bu açıklamayı Riyad'da yapması o bakımdan bir veri kabul edilebilir. Tüm bunlara baktığımız zaman eğer bu İran'a karşı işte yeni bir politik cephe oluşturmaksa bunu askeri bir cephe olarak da devam edeceğini öngörmek çok kehanet olmaz. Böyle olacaksa o zaman Türkiye Katar'da olduğu gibi yeni bir tercihle karşı karşıya kalmak durumunda olacak. Yani hem sınır komşusu hem enerji ticareti yaptığı bir ülke. Böyle bakıldığı zaman Türkiye'nin bir tercih yapması söz konusu olacak, mecbur kalacak daha doğrusu. Bu tercihi yaptığında da Suudi Arabistan'ı ve Körfez ülkelerini dışarıda bırakmak istemeyecek elbette. Katar krizindeki gibi hem Katar'ı savunup hem Suudi Arabistan'la ilişkileri bozmamaya gayret etmesi, bunun da bir sınırı var. Hem bu blokun, Suudi Arabistan'ın başını çekmesi, muhtemel blokun İran'a karşı hareket etmesi ve Türkiye'nin de İran'ı savunmak yahut tarafsız kalmakla karşı karşıya kalması. Bu arada da Suudi Arabistan'la ilişkilerinin yine iyi şekilde devam ettirmeye çalışması çok mümkün görünmüyor. Çok kritik bir süreç, yönetilmesi çok zor bir süreç olacak bu. Mısır'dan Bahreyn'e kadar olan bir körfez ekseni yukarıya doğru sirayet ederse, yani İran'a yönelik bir operasyona yahut girişime dönüşürse Katar'ı da içine alacak şekilde. O zaman bunun sonuçları Türkiye'de etkileyen sonuçlar olacak. Bir de bu arada şunu da söylemek lazım. Son yıllarda özellikle bir önceki kral döneminde de Suudi Arabistan'la çok ciddi silah anlaşmaları yapılmıştı. Şimdi Suudi Arabistan o silahları Yemen'e karşı kullanmak durumunda. Ve dikkat ederseniz Trump döneminde çok daha büyük silah anlaşmaları yapıldı. Bu kadar silahlanmanın boşuna olmadığını Yemen örneğinde görmüş olduk. Ve şu anki silahlanmanın da gelecekte nasıl bir tabloda kullanılacağını kestirmek zorundayız, tahmin etmek ve öngörmek zorundayız. Zira bölgede yanan ateş Avrupa'dan önce Türkiye'yi ısıtır.
Bu silahlar İran'a karşı kullanılabilir diyorsunuz. Buradan batıya geçecek olursak Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor Başbakan Yıldırım.
İki önemli konu var aslında baktığımızda yukarıdan aşağıya. Diğerleri ona bağlı. Birincisi FETÖ ve PKK. Bu ikisini gündemin ağırlıklı başlıkları. FETÖ'nün içerisinde atıyorum Rıza Zarrab davası da, ki Halkbank davası bile denilebilir buna. Zira Halkbank'ın da genel müdür yardımcısı aynı davada tutuklu. Ve bu operasyon Amerika'da genişliyor. Ve ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar verici pozisyonda olduğu için, en azından nihai karar verici pozisyonda olduğu için devlet başkanı ve hükümeti oluşturan partinin genel başkanı olarak konuşmalarının sözünü sonraya bırakan ziyaretler olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortak bir karar veremediğimizde orada bir tarafın kararını açıklayamazsınız. Ama başbakanın ziyareti aslında Erdoğan'ın yanında konuşulamayan, rahatlıkla konuşulamayan diyelim ya da kendini Amerikalıların rahat hissetmediği pozisyonun biraz daha farklı bir pozisyon. Binali Yıldırım'ın ziyaretinden sonra oradan getireceği döneler, veriler, Cumhurbaşkanı'nın vereceği kararlar da etkili olacak. Çok enteresan ve çok sıcak bir sürece gidiyoruz. İnşallah bu saman evi gibi olur. Biraz hızlı ısınır ama ısındığı kadar da hızlı soğur diyelim. Çünkü Türkiye'nin çıkarı bölgenin ısınması değil, soğuması ve daha stabil hale gelmesinde.
Mustafa Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.